SBS Türkçe ilesiniz.
Levent Bey, bu pazar 26 Ocak Avustralya günü. Avustralya yerlileri için de işgal günü. Her yıl artan sayıda Avustralyalı milli günün başka güne kaydırılmasını istiyor. Necdet Çimenli size sormuş. Levent Bey, Bey'e sormak istiyorum. 26 Ocak kutlanmalı mı diyor?
Bu netameli bir konu. Gerçekten toplum içinde ciddi görüş ayrılıklarının, ciddi fay hatlarının olduğu bir konu olduğu için tartışılması pek çok hassasiyete, pek çok canlı sinirlere dokunuyor. Toplumun çok ciddi bir kesimi Avustralya'dayın yerli haklar için değiştiriliyor olmasına anında isyan ediyor, kabullenemiyor. Onun için böyle bir siyasi bir ikileme de dönüştü. Onu hemen değiştirmek kolay değil. Ama 26 Ocak günü bir yandan kutlamalar yapılıyorken bir yandan da bunun aslında bir işgal günü, yerli haklar için bir işgali temsil ettiği ile ilgili anma etkinliklerinde bir anda yürütülmesi şeklinde bir uygulamaya yönelinmiş durumda. Artık yani iptali pek konuşulmuyor. Tahmin ediyorum işte bu yürüyüşlerde onların parçası olacak, bu pazar günü yapılacak yürüyüşler. Ve bu konuda duyarlılığın ve farkındalığın artması haliyle toplum içinde güzel bir dengenin oluşması için çok önemli.
Bir yandan da her yıl binlerce yeni göçmen 26 Ocak'ta Avustralya vatandaşı oluyor. Onlar için de son derece güzel bir hatıra olarak kalacak 26 Ocak herhalde, değil mi?
Tabii ki yani 26 Ocak'ta olsun, başka günde olsun, o törene katılmak, o küçük okaliptüs ağacının küçük fidesini almak, bunlar herkesin hatırlayacağı, çok önem verdiği, ailecek çok önem verdiği önemli anlar. Bunun tabii iki ayrı konunun üst üste bindirilmesi çok anlamlı olmayabilir. Ama bu bir yandan onu kutluyorken bu bir yandan da bunun tarihinde, geçmişinde çok ciddi olayların yaptığını toplum olarak bir yandan hatırlamamız da önemli.
Levent Bey, orman yangınlarına dönecek olursak yılbaşı sonrası yaşanan kriz dönemi geride kaldık şimdilik en azından. Ancak durum hala ciddi. Şimdiye kadar verilere göre orman yangınları bu yıl 29 kişinin ölümüne, 2200 evin yanmasına neden oldu. 10 milyon hektar alanda yok oldu deniyor. Bu 100 bin kilometre kareye denk geliyor. Geçen gün bakmıştım, İstanbul ilinin toplam yüz ölçümü 5000 kilometre kareden biraz fazla. Yani şimdiye kadar yanan alan İstanbul'un 20 katına yakın. Zehirli duman Sydney, Melbourne, Canberra gibi şehirlerde günlerce havada kaldı. Bunun uzun dönemli sonuçları ne olacak henüz bilmiyoruz. Ancak Federal Başbakan Scott Morrison'ın söyledikleri hala çoğu insanı tatmin etmiyor. Emisyon azaltma konusunda özellikle hala ayak sürüyor gibi görünüyor. Avustralya'nın kısa ve uzun dönemde küresel ısınmaya karşı bir eyleme geçeceğine dair pek bir işaret yok gibi. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz Levent Bey?
Evet, bu hükümetin çok ciddi bir adım atması şu an için çok ihtimal dahil değil. Ki sözünü ettiğiniz yanan kısım Avustralya'nın ormanlarının, bütün Avustralya'daki ormanların 13'te biri. Çok büyük bir rakam. Yani bir iki ay içinde bütün ormanlarımızın 13'te biri yandı. Bu tüyler ürpertici bir durum. Kaldı ki bunu 30-40 yıldır bilim insanları haklı çıkmaktan, uyarmaktan yorgun düştü. Yani onların uyardığı her konu doğru çıktı ve bu yıllarda özellikle de El Niño, okyanus ısısı ile ilgili bu yılın özellikle tehlikeli olduğu konusunda çok fazla uyarı vardı. Yine haklı çıktılar. Ama Scott Morrison şu an başka dengeleri peşinde. Partisi içinde çevre inkarcıları ile birlikte çevreye duyarlı olan diyen ciddi bir kesim de var. Bunlar arasındaki dengeyi sağlamak ve çatlak seslerin dışarıya aksetmemesi için var gücüyle çalışıyor. Bir yandan da kamuoyunun gazını alma peşinde. İşte ilk defa bu kadar yangının peşinden ilk defa evet çevre ile ilgili bir sıkıntı var galiba gibi bir lafı ilk defa sarf etti. O da işte kamuoyunun ama öfkesini almadı. Yani şu an yine söylediği emisyonu düşürmemekle uğraşıyor. Bir söylediği laf, emisyonu düşürelim ama ondan daha önemlisi ormanları seyreltelim, dibindeki kuru yakıtları yok edelim. Asıl o önemli diyor. Bu da tabii yine topu taca atmak, yani ormanları seyretmek ve kuru yakıtları yok etmek çok çok büyük fonlar gerektiren, çok fazla insanın çalışması gereken çok külfetli bir iş. Ve tahmin ediyorum federal fonlar bu konuya aktarılsın dendiğinde de zaten o bu iş çok pahalıymış deyip zamanla yayacaklar, sulandıracaklar. Yani tek dertleri emisyonun düşürülmemesi ve sera gazlarını salınmasına yol açan o fosil yakıtların, kömürün, petrolün alabildiğine kullanılmaya devam edilmesi. Çünkü partilere, sadece Liberal Parti değil, Labour'a da çok güzel, çok tatlı parti bağışları geliyor fosil yakıt endüstrilerinden. Bunu kaybetmek istemiyorlar. Bu iş bu kadar da basit.
Emrah Bey bizim programa katılmaya çalışıyor en azından. 26 Ocak hakkında bir sorusu var galiba. Emrah Bey bizi duyabiliyor musunuz?
Duyuyorum efendim. Kolay gelsin. İyi günler.
İyi günler Emrah Bey.
Konuşabilir miyim?
Tabii, tamam. Buyurun lütfen.
Efendim ben Sayın Hocama da buradan saygılarımı gönderiyorum. Sayın Efe'ye. Ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum izin verirseniz.
Lütfen.
Tabii. Ben nacizane bu 26 Ocağı bir kara gün, bir kıyım, bir insan katliamı olarak görüyorum. Zira buraya gelenler hapishaneden geldi. Bildiğiniz gibi takdir ederseniz mevcut normal sıradan birileri değildi. Burada geldiler, bu ülkenin sahibi olan bu insanların tıpkı Hitler'in Alman şeyleri, Yahudileri yaktığı gibi bir nevi ona benzer bir olay çıkardı burada. Bu kadar insanı yok etti, katletti, çocukları ellerinden aldı. Yani bu bir Çanakkale Savaşı değildi. Neyi nereden kurtarıyorlardı? Bu da belli değil artık. Yani geldiler bu adamlar, bu verimli yerlerden kenar icra köşelere gittiler. Ellerinden her şey alındı. Bu kadar da cana kıydılar. Onun için ben bu 26 Ocağı bir kara gün, bir insan katliamı olarak görüyorum nadisane. Bunun üzerine izin verirseniz, John Howard 12 yıl başkanlık yaptı, başbakanlık. Bir günden bir güne, zaten halini çok iyi bilirsiniz, bir özür dilemek bir erdemliktir, bir yüceliktir, bir olgunluktur. Bir günden bir güne demedi, bu insanlık adına bir utanç verici bir şey, bu Avustralya adına bir yüz kızartıcı bir şey. Ben yoktum o işin içinde, ben orada değildim ama insanlık adına özür diliyorum diye bir olgunluk gösteremedi. Ne yazık ki böyle bir zat bizim ülkemizde burada, burası da bizim bir ülkemiz, 12 senelik başbakanlık yaptı. Son olarak bir kraliyet komisyonu diyorlar. Efendim, yine siz takdir edersiniz ki kraliyet komisyonları milyonlarca dolara paraya mal oluyor. Konular açık ve gerçek. Aburjinlere neler yapıldı? Buna benzer ne oyunlar oynandı? Bunları toplum artık biliyor. Boşa bu kraliyet komisyonuna harcanan paralar, daha dünkü evlerinden, yurtlarından, malından, mülkünden, canından olan insanlara bu parayla bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Biz de çok teşekkür ederiz Emrah Bey katkılarınız için.
Çok sağ olun.
Evet, İyi günler. Emrah Bey, bu ifade ettiğiniz cümleler bile zaten bu konudaki farkındalığın yaygınlaşmasına katkısı olacak şeyler. Yani bizim buradaki kendi azınlık toplumumuz olarak ya da Avustralya toplumunun bütünü olarak bu konuyu tartışmaya alışmamız lazım. Çünkü John Howard özür dilemedi diyorsunuz ama gerçekten de Avustralya'da ciddi servetlerin, mal varlıklarının temelinde eşelendiğinde altında yerli halkların topraklarının ellerinden alınması yatıyor. Yani bu kadar hassas bir konuda devlet olarak, tabii belli ölçülerde bu konu yasaklanmadı, konuşuldu ki daha sonra Kevin Rudd'ın öncülük ettiği bir federal özür de devreye girdi. Çok ciddi yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Ama halledilmemiş çok ciddi derin konular var burada. Bunlar zaten hemen iki günde olacak şeyler değil. Zamanla toplumda duyarlılığın artışıyla yavaş yavaş sarılacak yaralar bunlar. Bu pazar günü yapılacak yerli haklar gösterilerinde de değişik bir şey gündeme girdi ve yürüyüşe katılanların işte 250 yıldır ödemedikleri kiranın bir kısmını artık ödemeye başlamaları şeklinde yeni bir kavram ortaya atılmış durumda. İsteyenler cebinden, isteyenler işte banka havalesiyle sembolik bir ödeme, aborijinlere ödeme yapmaları isteniyor. Bunu da işte acil olarak işte cenazeleriyle ilgili masraflara yetişemediklerini oraya yönlendirileceği söylendi. Bu sembolik bir şey ama tabii sorun çok daha derinlerde. Bunun da bir şekilde muhafazakar çevrelerinin yavaş yavaş bu konuyu telaffuz etmeye başlamaları lazım. O konuda onlara baskı uygulamak lazım.
Levent Bey, yine yangınlara dönecek olursak, yangın dönemi boyunca birçok yardım kampanyası oldu. Birçok haber izledik ve okuduk. Bu tür ulusal trajedilerde birçok isimsiz kahraman ortaya çıkıyor. Türk toplumundan da birçok kişi orman yangınlarından zarar görenler için ellerinden geleni yaptı. Ancak bir şey daha var. Bu tür zamanlar ayrıca insan doğasının kötü yanlarını da ortaya çıkarıyor. Bazı haberlere göre son yangınlarda bölgeler tahliye edilirken bir yandan da yağmacılar türemiş. Levent Bey, kahramanların sayısının yağmacılardan çok fazla olması umut verici bir şey mi sizce?
Tabii ki öyle. Yani yangın anında daha sonra o yerleşim yerlerinde insanların arasındaki ilişkilerin çok daha güzelleştiği, herkesin birbirine yardıma yöneldiği ve insanlık adına çok güzel tablolar ortaya çıktığını devamlı duyuyoruz. Ama bu yağma haberleri olsun ya da yangını kundaklayan insanlarla ilgili haberler olsun, bunlar duymaya bile gücümüzün yetmediği çok acı şeyler. Polis yetkilileri daha çok bunları gündeme getiriyor ama en azından bundan haberdar olmamız lazım. Kaldı ki insanlar evini bırakıp gitmek zorunda kaldığında o evleri koruyacak kimse yokken böyle bir şeyin yapılması tabii çok tüyleri ürpertici. Ama bir toplumda iyiler de olacak, kötüler de olacak. İşte bundan en azından haberdar olmamız lazım. Bu arada tabii yangın mağdurlarının için toplanan paraların ne zaman nasıl dağıtılacağı ile ilgili haberler bekleniyor. Tabii kamuoyunda şu an işte o paranın çarçur edilmesiyle ilgili bir şüphe yok. Öyle bir endişe pek yok. Nasıl olsa mağdurlara gidecek diye bir beklenti var. Zaten bu beklenti olmasa çok kısa sürede yarım milyar dolar toplanmazdı. Ama bu arada kamuoyuna da bir tatmin edici devamlı açıklamalar yapılıyor olması lazım. Ve bizim bu bir iki gündür duyduğumuzda yangın yörelerinde yerel yönetimlerin bu toplanan paradan harcamayı kendilerinin yapması konusunda bir serbestliği istediği konusunda haberler var. Yani ya bu konuda acaba federal ya da eyalet hükümetleri ille benim dediğim olacak diye yerel yönetimlere, belediyelere bir baskı mı yapıyor? Bu da tabii önemli bir şey. Bunu duymamız lazım. Devamlı gündemde olan işte politik yatırımlar, politik devlet fonları ile ilgili konu şu an çok gündemdeyken yangın yörelerine de işte oy tercihlerine göre mi yardımlar gidecek gibi diye bir kuşku da haliyle insanın içine düşüyor. Haliyle yerel yönetimler parayı burada harcayalım, işte buradaki yapı ustalarına yaptıralım, işte para burada kalsın, biz nereye harcayacağını zaten biliyoruz, bu konuda bütün başvuruları yaptık şeklinde bir ifadede bulunuyorlar bütün yangın yörelerinde. Umarız bir an önce bu konuda bir kolaylık sağlanır ve yerel yönetimlerin öncülüğünde bu paralar hem altyapıya hem de mağdur olan insanlara ulaştırılır.
Levent Bey, siyasi olarak kullanılması yardımların dediniz. Şimdi şu andaki Tarım Bakanı, eski Spor Bakanı Bridget McKenzie bu açıdan son günlerde büyük baskı altında. Spor Bakanı iken genel seçimlerden önce marjinal seçim bölgelerine kendi partisinin avantajına bir şekilde 100 milyon dolarlık spor fonu dağıttığı ortaya çıkmıştı son günlerde ve son bir iki gün içinde de üyesi olduğu atıcılık kulübüne 36 bin dolara yakın devlet yardımı verdiği iddiası var. Sizce artık McKenzie'nin istifa etme zamanı geldi mi?
Sanmıyorum. Yani kamuoyunda aksi söyleniyor şu an ama şu anki sistem buna zaten izin veriyor. Yani bu tür kararların, fonların nereye gideceğiyle ilgili kararların siyasi irade tarafından verilmesi zaten bu sistemin temelini oluşturuyor. Yani bu konuda bürokratlar değil, siyasi irade verir bu kararı. Bu normal bir şey. Ama bu tür aşırı suistimallerin olmaması için de toplumun elinde en önemli silah şeffaflık tabii ki. Ki bu şeffaflık sayesinde şimdi bunu duyuyoruz. Ama bakan niye istifa etmesin? Yani her iki partide yapıyor. Şimdi İşçi Partisi biz hiç yapmadık. Hükümet olunca da hiç yapmayacağız. demesin. Asıl bu bakın tartışacakları yerde sistemin tartışılması lazım. Tamam, siyasiler karar versin ama ne bileyim bürokratlarla birlikte bir şekilde karar veriliyor olabilir. Ya da kararlar veriliyorken topluma bu konuda çok daha açık bir şekilde davranılır. Medyanın bu konuda haber vermesinin önüne geçilmez. Yani üç kağıt yapılmaz. Bunlara konusunda topluma güvence vermek lazım. Kaldı ki sadece spor yatırımlarında, spor kulüplere bağışlarda değil, her türlü yatırımda zaten siyasi irade karar veriyor. Ve bunda da zaten gizli kapaklı hep böyle nereden oy gelecek ona göre yapılıyor. Yani nereye hangi yol yapılacak, hangi köprü önce yapılacak, işte üst geçit bu buraya mı yapılsın, buraya mı? Bunlar hep oradaki oy alışkanlıklarına göre ve iktidarın işine gelecek şekilde her zaman yapılır. Bu sistemin gereği. Geçtiğimiz yıllarda Sidney'de havaalanının iniş kalkış pistleri şu mahallenin üstünden geçsin, bu mahallenin üstünden geçsin. Bu korkunç bir tartışma şey olmuştu. Orada da hep işte ne ki hangi mahalle nereye oy veriyor, o hesaplara göre halledilmişti. Yani bu sistemin gereği tek çaremiz şeffaflık. Bu şeffaflık sayesinde de şu an bunları duyuyoruz ama bunun devamlı olanaklı olması lazım. Medyanın devamlı bu tür şeylerden bizi bilgilendirebiliyor olması lazım. Hükümetler kapıyı kapadığında ve bir şey söylemediğinde, medyaya baskı uyguladığında en büyük tehlike bence o.
Dediğiniz haklısınız aslında. Yani sonuçta insanlar Tarım Bakanı ya da Bridget McKenzie'ye bu kararları vermesi için oy veriyor. Bu kararları verince de yani bu eleştiriliyor yani bir şekilde.
Tabii yani şu an bir suç işlemiş değil. Ama tabii ki tercihini o yönde kullanmış. Bu da uygun değil. Toplum vicdanı bu anlamda biraz bir ölçüde yaralandı. Ama bunu eleştiren işçi partisi olsun, öteki muhalif çevrelerin olsun, çok net bir şekilde kişiyle değil sistemle ilgili konuşuyor olması lazım.
Levent Bey, biraz önce programda dinledik. Yeni bir koronavirüs ortaya çıktı. SARS 800 kişi öldürmüştü 17 yıl önce. O zamanki paniği de hatırlıyorum ben. Şimdi son verilerde işte sabah ben programı hazırlarken 4 ölü vardı. Program sırasında 9 ölüye çıktı. Ama yine de sanki şimdi yetkililer daha bilinçli ve hazırlıklı gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
O önceki SARS salgını Çin'den, Hong Kong'dan çıkmıştı. O zamanlar Çin'deki yönetimlerin daha bir katı tutumu yüzünden bu konuda dış dünyaya geç haber verilmişti. Bu konuda bilgilenme çok gecikmişti. Onun için o kadar yayıldı, insanlar öldü. Ama şu an Çin'in çok daha etkin bir şekilde bütün dünyayı bilgilendirdiğini görüyoruz. Bu olumlu bir şey tabii. Şimdilik harıl harıl tıbbi çevreler bu koronavirüsü çözmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili henüz bir aşı yok. İnsandan insana bulaştığı şu an saptanmış durumda. Bir aşı için mümkün olduğunca, tabii bu arada geçtiğimiz yıllarda silahlanmaya yapılan harcamalar biraz tıbbi araştırmalar daha çok yönlendirse, şimdi bu aşı çoktan bir haftada bulunmuştu. O işin ayrı bir yanı. Burada sadece bir Avustralya'da henüz bir kesinleşmiş vaka olmadığı için sadece seyahatle ilgili uyarılar yapılıyor. Havaalanlarındaki termal ölçümler, işte insanların vücut ısısının ölçümleri güvenilir olmadığı söylendi zaten. Burada yolcuların beyanına dayanılacak. İşte oradaki formlarda herkesin doğru doldurması isteniyor. Tabi bu arada iş eğer daha da büyürse, bu tür virüs salgınlarında ülkelerin ilaç stokları, koruyucu ilaç stokları diye bir şey var. Onlar ne durumda? Bu konuda umarız Sağlık Çevreleri Bakanlık bir açıklama yapar. Avustralya'nın olsun, Türkiye'nin olsun, böyle konulara karşı zaten her zaman fazla söylenmeyen ciddi bir stoku bulunmaktadır. Bu hastalıkla da ilgili biraz daha bilgiler ortaya çıkarsa bu konudaki stoklarla ilgili umarız bir takım açıklamalar yapılır ve bu da kamuoyunu rahatlatır.
Levent Bey, bir dinleyicimiz sormuş. Yurt dışından Avustralya'ya gelen import Çin üretimi mallar sağlık riski taşıyor mu diyor. Bazı yetkililer öyle olduğunu söylüyor diyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir
evet,
hocam?
Evet, o konuda çok net bir şey söylenemiyor. Gelen, ithal edilen her şeyin bir takım işte kontrolden geçtiği söyleniyor ama tabii çok inandırıcı değil. Ama şimdiki salgının Wuhan'daki bazı çarşılardan, sebze meyve pazarlarından çıktığı söylendi. Ben Wuhan'da bulundum birkaç kere, o pazarları biliyorum. bu kadar renkli, bu kadar şaşırtıcı bizler için bir yer olamaz. Sadece kümes hayvanları değil, canlı yılanlar, kurbağalar, her türlü deniz hayvanları, deniz yılanları, akla gelecek her şey. Yani kimisine insan bakmakta zorlanıyor. İnsanlarla iç içe orada yerde işte bir sepetin içinde onlar devamlı satılıyor. Ki şimdiki açıklamalarda da insanlarla hayvanların bu kadar yakın temasından çıktığı söyleniyor. Tabii bu tür ortamlar sadece Çin'de, Asya'da değil, pek çok dünya ülkesinde böyle bir durum var. Umarız bu da eğitim çalışmalarıyla da bu konuda bir bilinç sağlanarak her ülkede bu konuda bir dizi önlemler alınır diye umuyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.